Hayatın sesleri. Hoş geldiniz başkente sevgili dinleyenlerimiz. 15.11'i gösteriyor Türkiye'de saatlerimiz ve hayatın sesleri başladı. Programı sizler için Feray Uz, Gülşen Ayvaz ve Meltem Afşar hazırladılar. Yayınımızı sizlere sevgili Ayhan Taşçı ulaştırıyor ve ben Nilgün Doruk. Her zaman olduğu gibi sizleri de bekliyoruz programımıza. 0090 312 463 34 19 ve 463 34 21 program boyunca bizlerle iletişime geçebileceğiniz telefon numaralarımız. hayatinsesleri@trt.net.tr elektronik posta adresimiz. Yine Hayatın Sesleri sosyal medya hesaplarımızın da adı. Facebook'tan, Twitter'dan ve Instagram'dan da bizlere ulaşabilirsiniz. Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınındaki birlikteliğimiz işte başladı sevgili dinleyenlerimiz. Evet sevgili dinleyenlerimiz, Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı'nın Medine'deki kutsal emanetleri kurtarıp İstanbul'a getiren Fahrettin Paşa'yı hırsızlıkla suçlayan tweet'i haklı olarak tepkiye yol açtı. Bizler de bu konuda belki de en güzel cevabı veren Hüsrev Hatemi'nin şiirini ve sözlerini siz sevgili Hayatın Sesleri dinleyenleriyle paylaşmak istiyoruz. Medine'ye selam. Beynimde fırtına, bir ıslık. Islak dalların çaldığı ne mayi, ne yeşil mayıslar, ne haziranlara hazırlık. Fahrettin Paşa'sı ümitlerimin müyessir bir hitabeyi takiben çekiliyor yürek Medine'sinden. Onun vedalaştığı türbe fakat kalbimde ebediyen kalacak. Kainat bilgisayarını İsrafil surunun uzaktan etkisiyle en başa aldığında bile sevgimde değişme olmayacak. Sevgili dinleyenlerimiz, daha iyi anlaşılır olması açısından şiirin açıklamasını da siz sevgili dinleyenlerimizle paylaşmak istiyoruz. Medine'ye selam. Beynimde bir ümitsizlik fırtınası esiyor. Haziran ve Mayıs aylarının duyguları yerini bir karayele bıraktı. Birinci Dünya Savaşı bitince Medine'deki Osmanlı kuvvetlerinin komutanı Fahrettin Paşa'ya Medine'yi, yani peygamberin şehrini bırakmak çok zor gelmişti. Ayrılırken peygamberin türbesine karşı çok etkileyici bir ayrılış hitabesi okumuştu. Beynimdeki ümitsizlik fırtınasının etkisiyle duygularımın Fahrettin Paşa'sına yürek Medine'sini terk etme emri verildi. Fakat kalbimin Medine şehrinde Allah elçisine bağlılık ifade eden o türbe daima kalacak. Kıyamet günü gelince İsrafil adlı melek Sür adlı boruyu öttürünce bu borunun uzaktan kumanda etkisiyle kainatın CD player'ı, DVD player'ı geri alınacak. İnsanlar dirilecek, olaylar hızlı bir şekilde yeniden gösterilecek. Beynim yeniden dirilen yüreğimde Allah elçisine olan sevgimde hiçbir değişme olmadığı da ortaya çıkacak.
Şu yemen ellerim
Türkiye'de saatlerimiz 15.20'yi gösteriyor. Sevgili dinleyenlerimiz, hemen stüdyo konuğumuzla tanıştıralım sizleri. Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu üyesi ve diplomat Sayın Dilek Ertürk bizlerle birlikte. Merhabalar efendim, hoş geldiniz.
Hoş buldum, merhabalar.
Evet, bugün insan hakları ve ihlallerinden konuşacağız. İnsan hakları ve göçten konuşacağız. Evet. Şimdi tabii insan hakları ihlalleri çok çeşitli ve çok boyutlu nitelik taşıyor.
Evet.
Bu da tabii ki göç olgusunu oluşturuyor. Göçün pek çok sebebi var aslında. İşsizlik,
evet.
Ekonomik sorunlar ve benzerleri, ama göç olgusunun en temel sebebi nedir acaba, neler söyleyeceksiniz?
Ben bu konuda evvela bir perspektifi ortaya koymak, fotoğrafı, resmi çizmek isterim. Göçün temel sebepleri ve göç olgusuna nasıl insan hakkı, insan odaklı bakabiliriz? Böyle bakabilirsek bununla nasıl mücadele edebiliriz? Bu yönde bir fotoğrafı çekmek isterim evvela. Buyurun. Size. Göçün sebeplerinden teknolojinin gelişmesiyle iletişim, haber alma ve seyahat imkanlarının kolaylaşması sayılabilir. Bunun sonucu olarak da insan hareketliliği sınır ötesine geçişler artmıştır. Ayrıca sizin de az evvel belirttiğiniz üzere çevre felaketleri, siyasal ve ekonomik krizler, insan hakları ihlalleri göçü tetikleyen diğer etkenler arasında sayılabilir. 1948 tarihli İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nde soyut biçimde sığınma hakkı kavramına atıfta bulunulmuştur. Bundan başka bu konudaki en önemli uluslararası belge 1951 tarihli Cenevre Sözleşmesi'dir ki bu sözleşmede sığınma hakkı açıkça tanımlanmış olup ülkemizde bu sözleşmeye taraftır.
Evet.
2011'den beri malum Suriye'de yaşanan iç savaş Suriyeli bu ülkeyi Suriyeli mültecilere en fazla kaynaklık eden ülke sıralamasında lider yapmıştır. 4 milyondan fazla mülteciye kaynaklık eden Suriye'yi 2 milyondan fazla kişiyle Afganistan, 1 milyon civarında mülteciyle ise Somali takip etmektedir. Suriye'ye komşu olan ülkemiz ise 2011'den beri izlediği açık kapı politikasıyla birlikte 2015'te özellikle tüm dünyada en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülke konumuna yükselmiştir. 3,5 milyon civarında sığınmacı ülkemizde geçici koruma statüsünde bulunmaktadır. Ülkemizde bu konuda ilk iltica odaklı yasa 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu'dur ve Nisan 2013'te kabul edilmiştir. Bu kanun Türkiye'de göç alanında özel olarak hazırlanmış ilk kapsamlı yasadır ve bu kanunla İçişleri Bakanlığımız bünyesinde Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ihdas edilmiştir.
Peki bu kanun çerçevesinde Şimdi zorunlu olarak göç eden kişilerin getirdiği bazı yükümlülük ve görevleri de var tabii ki insan haklarının aynı zamanda. Evet. Sadece bizim ülkemizin değil dünyanın bir
aynen
sorunu
öyle.
Aslında bu.
Ben zaten bu çerçeveyi bu yüzden çizmek istiyorum. Evet. Bu küresel bazda bir sorun. Küresel ölçekli bir sorun ve hükümetimiz, ülkemiz bu anlamda nasıl samimiyetle canhıraş gayret göstermiş bunun bilinmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu bakımdan zaten çerçeveyi çizmeye gayret ediyorum. Bu uluslararası ölçekli bir sorun ve bir ülkenin herhangi bir hükümetin tek başına üstesinden gelebileceği bir sorun olmamakla birlikte biz bu anlamda hem işbirliğine çok açık bir tutum sergiledik, hı hı, hem de elimizden gelen gayreti gösterdik.
Evet. Bakın. Peki. İnsan hakları savunucularının bu göçler karşısında da bir takım görevleri var galiba. Örneğin Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu üyesi olarak özellikle size de sormak istiyorum. Tabii. Bu konuda ne tür çalışmalar yapıyorsunuz
şimdi
acaba?
Bizim
Çünkü
kurumumuz...
ülkemiz açısından baktığımızda diğer dünya ülkelerinden biraz daha fazla göç aldık
evet,
bu anlamda.
Evet, evet. Az sonra o konuda da birazcık bir bilgi vermek istiyorum zaten. İnsan Hakları Eşitlik Kurumu, şimdi öncelikle 2012 yılında Türkiye İnsan Hakları Kurumu oluşturulmuş. Daha sonra buna eşitlik misyonu, eşitlik görevi de yüklenerek 2016 yılında 6701 sayılı kanunla Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu ihdas edilmiştir. Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu'nun 3 önemli görevi, misyonu vardır. Birincisi ülkemizde insan haklarının korunması ve geliştirilmesi. İkincisi ayrımcılıkla mücadele ve eşitliğin sağlanması. Üçüncüsü ise ulusal önleme mekanizması görevidir. Bu ulusal önleme mekanizması çerçevesinde kurumumuz bir takım alıkonma merkezlerine, nezarethane, cezaevi ve bu mülteci ve göçmenlerin bulunduğu geri gönderme merkezlerine ziyaretlerde bulunabiliriz. Bulunma görevine haiziz. Haberli ve habersiz. Hı hı. Dolayısıyla bu geri gönderme merkezlerindeki koşulların, insani koşulların uygunluğu, sağlanıp sağlanmamış olması, biz bunları denetleme görevine haiziz. Bu konuda da bir takım çalışmalar yapıyoruz. Bakın, Suriye krizi 2. Dünya Savaşı'ndan sonraki en büyük mülteci krizidir ve az evvel sizin de söylediğiniz üzere ülkemiz de şu an en önemli mülteci ülkesidir. Ülkemiz geçmişte göç konusunda kaynak ve transit ülke durumunda bulunurken bugün gelişen ekonomisi ve yaşam koşullarıyla birlikte hedef ülke durumundadır. Aslında göçü ikiye ayırabiliriz. Kurumumuzun yaptığı çalışmalar, ulusal önleme mekanizması görevi çerçevesinde bunları irdelerken göç olgusunu daha iyi anlamak adına ikiye ayırabiliriz. Düzenli göç, düzensiz göç. Düzenli göç malum devletin kaydı, kuralları çerçevesinde yapılan göçtür ve daha çok iş gücünü tanımlamak amaçlı kullanılır.
Evet.
Ama düzensiz göç küresel ölçekli bir sorundur ve düzensiz göçle gerçekten mücadele etmek gerekir. Hem bu konuda daha az insan hakkı ihlaline sebebiyet vermek adına, evet, hem de işbirliğinin artması adına düzensiz göç mücadele gerektirir.
İşte gerek düzenli gerek düzensiz olsun sonuçta göç bir travmadır aslında, evet, değil mi?
Ama en acısı ve bugün kaotik bir durum yaratan ve küresel ölçekli sorun teşkil edeni düzensiz göçtür. Ülkemiz bununla mücadele için sınır aşan organize suçlarla mücadele Birleşmiş Milletler Sözleşmesi ile bu sözleşmeye ek ihtiyari protokollere tümüne taraftır. Hı hı. Ve Türk Ceza Kanunu'nda göçmen kaçakçılığı ile insan ticareti suç olarak tanımlanmış, bu suçları işleyenlere hapis ve adli para cezası evet getirilmiştir. Ülkemiz ikili, bölgesel ve uluslararası düzeyde düzensiz göç hareketleriyle mücadelede aktif katılım sağlamaktadır. Hı hı. Bakın 30 Kasım 2004 tarihinde Uluslararası Göç Örgütü'ne üye olmuş. O dönemden beri göç konularının yanı sıra insan ticaretiyle mücadele alanında da işbirliği içerisindedir bu örgütle. Aynı zamanda ülkemiz Avrupa ve komşu ülkelerde düzensiz göçe ilişkin sorunların belirlenmesi, göç politikalarının geliştirilmesi amacıyla kurulmuş olan Budapeşte sürecinin de 2006'dan bu yana başkanlığını yürütmektedir. Bu süreçte yine ülkemiz öncülüğünde İpek Yolu Bölgesi Çalışma Grubu kurulmuş, güzergah üzerindeki kaynak, geçiş ve hedef ülkeler bir araya getirilerek bir diyalog ortamı sağlanmıştır.
Yani biz bu konudaki çok büyük çalışmalara gayretler, önem veriyoruz.
Önem vermekte kalmıyoruz, öncülük ediyoruz. Ülkelerle işbirliği halinde bunu götürmeye çalışıyoruz. Hakikaten ülkemiz bu konuda elinden geleni yapıyor.
Peki siz aynı zamanda pek çok yerde de diplomatlık yaptınız. Evet. Şimdi görev yerlerinizdeki göçlerle mukayese ettiğinizde, ülkemizi kıyasladığınızda neler söyleyeceksiniz?
Vallahi şu çok önemli. Avrupa aslında ben en son Viyana'da AGİT daimi temsilciliğimizde insan hakları danışmanı olarak görev yaptım. Avrupa bu konuda ortaya koyduğu hükümlerin, imza altına imza attığı hükümleri uygulamakta dahi çok güçlük yaşıyor. Hı hı. Uygulamaktan imtina ediyor. Bakın asıl insan hakları odaklı, insan perspektifli bakmamızı gerektiren nokta nedir biliyor musunuz? Bu düzensiz ya da kayıt dışı göçmenlere karşı ulus devletlerin egemenliklerini koruma çabaları, güvenlik endişeleri, ülke sınırlarının yüksek seviyede kontrolü, insan hareketlerine karşı kısıtlamalar getirme çabaları bu mültecilerin ya da göçmenlerin fiziksel, idari zorlukları aşabilmek için insan kaçakçılarının ellerine düşmelerine neden olmaktadır. İşte tam da bu bağlamda hükümetimizin, ülkemizin açık kapı politikası izlemesi, bizim 3,5 milyonun üzerinde insana ev sahipliği yapmamız çok kıymetli, çok takdire şayan ve pek çok uluslararası toplantıya da katıldım. Onlarla biz uygulama örneklerimizi paylaşıyoruz. Onlar şöyle 1000-2000 göçmen gelme durumu olduğunda dahi endişeye kapılıyorlar. Kapılarını açmaktan imtina duyuyorlar. Biz bu konuda çok daha yürekli ve cesur davrandık. Vicdanımız çok rahat. Zira biz komşusu açken tok yatan bizden değildir diyen, bundan 1400 yıl evvel muhacir ensar kültürünü dünyaya gösteren bir inancın mensuplarıyız. Ya bu sohbeti, bu programı çok önemsiyorum. Toplumumuzda bu konuda bir farkındalık oluşturulması adına, bu göçmen kardeşlerimizle, mültecilerle empati kurulabilmesi adına çok önemli buluyorum sizlerle bu bilgileri paylaşmayı. Biz göç konusuna hükümet olarak da, vatandaş olarak da son derece insan odaklı yaklaştık diye düşünüyorum. istiyorum.
Evet. Şimdi tabii bu arada bizi yurt dışında dinleyen, evet, Türkiye'den göç etmiş o kadar çok yurttaşımız var ki.
Evet.
Peki onlarla ilgili neler söyleyeceksiniz? Onların hakları da yeterince savunuluyor mu insan hakları açısından baktığımızda? Ki siz yurt dışında pek çok...
Amacım buydu. Bulunma nedeni, evet, buydu. Onlarla bağlantıda olmak, onlarla iletişimde olmak ve onların seslerini bulundukları ülkelerde, hem bulundukları ülkelerde hem kendi ülkemizde duyurmak idi. Onların hakları yeterince savunuluyor mu? Ben şöyle düşünüyorum. Türkiye büyük devlet olduğunda, ülkemiz bağımsız bir dış politika izlediğinde, saygın bir profil çizdiğinde, onlar da kendilerini bulundukları ülkelerde çok daha güvende ve güçlü hissediyorlar. Bu biraz bizlerle bağlantıda kalmalarına, bizlerden aldıkları kuvvete bağlı. Bence evvelce giden birinci, ikinci kuşak göçmenlerimiz, Türk göçmenlerimiz çok daha büyük güçlükler yaşadılar. Çok daha fazla insan hakkı ihlaline maruz kaldılar. Ama günümüzde yeni nesil artık o bulundukları ülkelerde entegrasyonu da sağladığından, eğitim, daha iyi eğitim aldıklarından kendi haklarının daha bilincindeler ve çok daha iyi savunuyorlar haklarını diye düşünüyorum. Aşama aşama bu. Geçmişe göre çok daha aşama mesafe kat ettiğimize inanıyorum. Buradan onlara da sevgi ve selamlarımı iletiyorum.
Evet. Biz de efendim size çok teşekkür ediyoruz.
Teşekkür
son olarak
ediyorum.
Ekleyeceğiniz bir şeyler varsa onu da alalım. Süremizin sonuna geldik çünkü.
Çok teşekkür ediyorum. Az evvel de söylediğim üzere bu programı önemsiyorum. Ülkemizde bulunan mültecilere insan odaklı bakmamızı sağlaması bakımından, bu konuda bir farkındalık oluşturulması bakımından çok önemsiyorum. Bu mülteci ve göçmen kardeşlerimizin ülkemize entegrasyonunu çok önemsiyorum. Empatik bakmamız lazım. İnsan olduğumuzu unutmamamız lazım. Bizler hem vatandaş hem hükümet olarak zaten bu konuda dünyaya örnek teşkil etmekteyiz.
Evet, çok biz de önemseyip geldiğiniz için biz
ben
teşekkür ediyoruz sizlere.
Ben davetinize için teşekkür ederim.
Sağ olun, var olun.
Hoşçakalın.
Siz de hoşçakalın. Sevgili dinleyenlerimiz, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu üyesi diplomat Sayın Dilek Ertürk Hayatın Sesleri'nin stüdyo konuğuydu. Teşekkür ediyoruz tekrar kendisine.
İstersen hiç başlamasın, bu hikaye eksik kalsın. Onca yaraların ardından yeni bir aşk yaratamazsın. Yeni bir aşk yaratamazsın. İstersen hiç başlamasın, bu hikaye yaralar ardından yeni bir aşk yaratamazsın. Yeni bir aşk yaratamazsın. Örselenmiş bir çocukluk, işte benim bütün hikayem. Kaç sevda geçse de yüreğim, İstersen hiç başlamasın. Geç kalmışız birbirimize, yanlış kapılarda geçmiş bunca yıl. Dönemeyiz artık ilk gençliğimize. İstersen hiç başlamasın. İstersen hiç başlamasın. Söz verelim. Thank you. geçmiş bir çocukluk. İşte benim bütün hikayem. Kaç sevda geçse de yüreğimde, bu yıkıntıları onaramazsın. İstersen hiç başlamasın. Geç kalmışız birbirimize. Yanlış kapılarda geçmiş bunca yıl. Dönemeyiz artık ilk gençliğimize. İstersen hiç başlamasın. İstersen hiç başlamasın. Söz verelim kendimize.
Öze yolculuk. Sevgili dinleyenlerimiz, köşemiz başladı. Konuğumuz Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi doçent doktor sevgili Remzi Ege ile birlikteyiz. Merhabalar, hoş geldiniz.
Merhabalar.
Evet, bugün nefsi, daha doğrusu nefsin mertebelerini konuşacağız. Hı-hı. Çünkü daha önce nefsin terbiyesinden söz etmiştik dinleyicilerimizle. Tabii şimdi yine nefsi bir tarif ederek başlayalım. Nasıl tarif edeceğiz nefsi?
Nefs tarif edilirken aslında bütün bu alanla ilgilenen, yani ilahiyat alanıyla ilgilenen kesimler sıkıntıya düşmüşler. Ben bugün bunu fark ettim araştırırken. Çünkü Kur'an'da çok farklı ayetlerde geçiyor ve o ayetlerin hepsinden ortalama bir tanım yapmaya çalıştığınızda, evet, biraz zorlanıyorsunuz. Çünkü sonrasında hani onlarla ne yapmanız, yani daha doğrusu nefse yönelik olan ifadeler sizi nereye taşıyor? Şimdi ona göre bir değer yükleme ihtiyacı hissediyorsunuz. Mesela işte bu nefsin mertebeleri de oradan aslında çıkmış. Hı hı. Yani böyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 diye numaralandırılmış bir pasaj veya böyle bir bölüm, böyle bir sure, bir surenin peş peşe gelen ayetleri şeklinde değil.
Hı.
Yani çeşitli ayetlerden çeşitli manalar çıkarılarak olsa olsa hani bu şekilde sınıflandırılabilir diye bunu alimler bu şekilde insanlara anlatmışlar. Ama nefis kelimesi özüne bakarsanız bir potansiyel olarak görünüyor. Yani sizin sorunuzun cevabı, evet, olarak onu söylemek gerekir. İyi ve kötüyü içinde barındıran, bu iyi ve kötüyü yine tırnak içerisinde söylüyoruz. Çünkü aslında yaratılış birdir, yani hani iyi ve kötü, hı hı, ayırımı, bu dualite, bu şekilde hani ben hep bunları söylüyorum, dinleyicilerimiz artık herhalde bunu anladılar diye düşünüyorum. Bizim anlayabilmemiz için ortaya koyduğumuz kelimeler, yoksa Allah'ın yarattığı şeylerin hepsinin aslında varoluşta iyi olduğunu kabul etmek lazım. Peki neden bunlarla ilgileniyoruz? Asıl mesele o. Çünkü varlığı tanımakla ilgili bir şey nefis. Yani insanın kendi içinde, kendi özünde, kendi varoluşunda onu hem öyle hem böyle davranabilme yolunda aynı zamanda hem o zemini, potansiyeli taşıyan ama bir biçimde de sanki kendisi bizzat bir kuvvetmiş gibi görünen bir şey.
Bir şeyin özü. Kendisi, hatta gerçeği diyebiliriz herhalde.
Diyebiliriz. Bununla beraber hani nefsin sana kötülük yapmayı emrediyor. Yani nefis böyledir, hı-hı, diye Yusuf peygamberin mesela başına gelen olayda onu oradan çıkarmışlar alimler. Bu nefsi emmare denilen ilk hani basamak, evet, gibi sınıflandırdıkları şeyi, kötülükleri emreden nefis. O ayete baktığınızda ve o yaşanmış tecrübeye baktığınızda sanki böyle başlı başına kendisi bir şeyi harekete geçiren de bir şey. Yani sadece potansiyel durağan bir şey değil ama aynı zamanda o hareketi veren de şey gibi gözüküyor. Bunlara takılıp kalmamak lazım benim fikrimce. Ama tabii niye öğreniyoruz bunları? Çünkü kendimizi tanıyoruz ve ne yapıp ne yapmamamız gerektiğiyle ilgili belki fikirlere ulaşıyoruz. Bir, ikincisi benim en çok üzerinde durmak istediğim şey, hani bu nefisle mücadele denilen şey var ya, bunun nasıl anlaşıldığıyla alakalı bir şey. Hı hı. Çünkü şimdi nefsi emmareden nefsi kamileye, yani olgun en son safhasındaki ideal insan, artık yani o şekilde Kur'an'ın ortaya koyduğu bir ifade biçimi tüm olarak gözüküyor. Tüm kötülüklerden
sıyrılmış.
Sıyrılmış. Artık her şeyin ona iyi göründüğü, hı-hı, yani hani Mevlana'nın da ulaştığı bir şey ya, o ne olursa olsun bunların, evet, hepsi, hani az önce söylediğim, hepsinin Yaradan'ın kendi varlığıyla alakalı bir şey olduğunu kabul ederek hareket etme biçimi, ayırt etmeden oraya kadar. Arada başka şeyler de var ama insanların şöyle bir düşünme tarzı oluşmuş. Ben bunu fark ettiğim için bu konuları bir kere daha hı-hı, konuşma ihtiyacı hissediyorum. Hani nefisle mücadele dediğimizde nefsi kendimizin dışında çıkarıp bir yere koyup, yani sanki savaşacağımız bir nesneymiş gibi veya bir başka bir şeymiş gibi anlama ve ona sürekli olumsuz anlamlar yükleme gayreti içerisindeyiz. Yani böyle bir söylem gelişmiş. Dini söylem buna çok müsaade ediyor.
Evet.
Bunu yaptığınız zaman insanın kendini varlık prizmasında görmesi çok kolay bir şey değil. O zaman peki nasıl anlayacağız ve nasıl anlatacağız bir insanda aslında her şeyin var olduğunu ve bunların zaten hayatın imtihan alanına dahil olan şeyler, hı-hı, olduğunu. Yani şimdi iyileri ortaya çıkarmanın yolu bazen gerçekten kötülerle karşılaşmaktan geçiyorsa, yolu hiç oralara uğramamış bir insan görmek mümkün olabilir mi?
Evet,
o yok.
Evet, evet.
Yani onu, hı-hı, gördüğünüzde, onunla karşı karşıya kaldığınızda, ona maruz kaldığınızda, onun size verdiği hareketle bir şey yaşadığınızda, bir şey tecrübe ettiğinizde aslında ne yapmanız gerektiğini öğreniyorsunuz. Yani,
yani
biz bunu
iyi
deniyoruz.
Ve kötü insan olmak nefse bağlı.
Nefse bağlı ama o nefsi kötüleyecek bir şey değil.
Değil. Yani evet.
Nefse emmare için öyle şeyler var ki insanlar okuyabilirler bunları. Yani böyle primitif, ilkel, yani insan olamamış ama insan görüntüsünde, hı-hı, bir varlıktan söz ediyor sanki. Yani böyleyken diyor, bir insan diyor böyleyken diyor, işte şunları şunları şunları yaparak diyor diğer mertebelere de ulaşabilir. Ay,
peki,
bunu böyle anlattığınız
kaç
zaman...
Kaç mertebe var?
Benim yani hani gördüğüm, hı-hı, literatürde 7 tane. Bunları herhalde siz,
evet,
de tespit etmişsinizdir.
Evet.
Bir yerde kalamaz bir insan zaten ömrünün sonuna,
hayır,
kadar.
Hayır, yani illa mertebe mertebe mi ilerlemek,
güzel,
işte, gerekiyor?
İşte ben de tam onu söyleyeceğim. Yani burada öyle bir anlatım hakim olmuş ki çoğu zaman insanlar, yani ne yapalım artık, hani böyleyiz. Yani bunun da dışına çıkamayız noktasına geldiği için. Hani vardır ya böyle bir vulgarize bir şekilde söylemek gerekirse, battı balık yan gider. Yani böyle bir şey yok. Hı-hı. İnsan hayatında hiçbir zaman bu şekilde bir yere saplanıp da orada dümdüz gitmek diye bir şey yok. Kamil insan olduğunuzda peki orada
terbiye edebiliriz.
Belki de o iş için insanlar bunları bu şekilde kategorize, hı-hı, etmiş olabilir. Yani alimlerin tabii kendileri söylemediği sürece bunları niye yaptıklarını anlamamız mümkün değil ama Kur'an'dan bu kavramlar çıkarılıp bir yere taşınmaya çalışılıyorsa, o zaman insan olma serüveninde belki de bunlar bu işe yarasın diye ortaya çıkarılmıştır. Mesela ikinci mertebe nefsi levvame mertebesi diye, hı-hı, sayılıyor. Orada da kişinin daha çok kendinin farkına vardığı bir yer ve kendini ayıpladığı, kınadığı, yani kendi kendini, hı-hı, anladığında, kendi kendinin farkına vardığında, o zaman ne oluyor? Yaptığı ve yapmadığı şeylerin veya doğru yaptığı veya yanlış yaptığı şeylerin kendini etkilediğini de görüyor.
Bu yaşla da ilgili biraz.
İşte bakar mısınız, evet, ya o kadar çok şey çıkacak ki,
evet,
ortaya. O zaman bunları anlatma biçimimize, söylemlerimize tekrar, hı-hı, bir daha dönüp bakmamız gerekecek. Yani şimdi nefsi emmarede kalamaz bir insan. Nefsi levvamede kalamaz bir insan. Yani böyle tek düze bir hayat yok ama Siz bunları yüklerseniz insanlara, o zaman orada onlar onunla mücadele etmek diye bir şey olacak kafalarında, hı hı, ve daha uzak hedefe adım atacak bir güç bulamayacaklar kendilerinde. Hı hı. Oysa ki her insan hayatının her döneminde bütün bu mertebeler, sayacağımız biraz sonra birkaç tane daha var, mertebelerin hepsinde geliş gidişler yaşayabilecek durumdadır. Hı hı. Deriz ya hani, ne oldum değil ne olacağım demek lazım, evet, falan diye. Yani asıl mesele bulunduğunuz yerde kalabildiğiniz ölçüde gerçekten stabil kalabilmekle ilgili bir şey.
Evet.
Yani iyi bir noktaya geldiğinizi düşündüğünüz an bazen öyle şeyler yaşıyorsunuz, hı-hı, ki onların da hepsine imtihan diyoruz işte, değil mi? Çünkü evet, başka türlü açıklamasını, evet, bulamıyoruz. O zaman fark ediyorsunuz birdenbire. Yani bir insan şöyle azıcık bir oh be iyi yaptım, ne iyi yaptım falan diye aklından dahi geçirse, hı-hı, bir anda yeniden bambaşka bir noktaya taşınabiliyor.
Taşınabilir.
Bunu hepimiz yaşamışızdır, hı hı, zaman zaman.
Evet.
Mesela bir başkası nefs-i mülhime. Burada biraz daha insanın kendini diyelim ki iyilik yapmaya alıştırdığı veya iyi davranmaya veya iyi olma haline, asıl önemlisi de bu, hı hı, zaten. Çünkü iyi davrana davrana iyi olma haline ulaşabilirsiniz ama iyi davranış hiçbir zaman garanti değildir. Hı hı. İşte az önce söylemeye çalıştığım, evet, şey oydu. Oldu. Hele ki böyle ibadetlerine falan güvenen insanlar için çok daha büyük tehlikeler var.
Evet.
Bunlarla ilgili ibadetini müthiş yaparım ama var.
Her şeyi de yaparım yani.
Yok, evet, öyle bir, öyle dünya bir şey yok işte. Kur'an'ın genel mantığına baktığınızda özellikle de buralar insanları ayakta tutan şeylerse, dönüp dönüp tekrar bir daha iç dünyanızın, gönlünüzün zenginliğine bakmanız öneriliyor
asıl
size.
Asıl ibadet o.
Orada yaşıyorsunuz, evet, çünkü ve ibadetiniz sizin o alana bir katkıdır aslında. Hı-hı. Yani o alanın zenginleşmesi, o alanın genişlemesi ve sizin o kamil insana doğru bütün melekelerinizin açılması ve dünyayı o kadar geniş bir yerden algılayabilmeniz için ne oluyor, ne bitiyor, ben neredeyim sorusunu, hı-hı, sorup sürekli kendinizi yeniden üretebilmeniz için onlar birer araçtır. Yani bunları o noktada görmeyen insanlar için işte burası tehlikeli bölge, hı hı, mesela. Nefsini unutmayın ne? Bu yani belki normal şartlarda insanlar için çok iyi bir yer diye düşünebileceğimiz bir nokta. Çünkü tatmin olmak gerçekten insanlığın şu anda yani bana göre, bu benim kendi kanaatim, mumla aradığı bir şey yani.
Evet.
Çünkü o kadar az tatmin oluyoruz ki hayatta.
Evet.
Sahip olduğumuz şeyler çok çeşitlendi. Bunun ötesi yok, ucu bucağı yok.
Hı-hı.
Yani onlarla olmadığını anlayacağımız bir gün gelecek inşallah, evet, diye düşünüyorum
ki,
da.
Ki çok konuştuk şükretmek, evet, dedik. Evet. Evet.
Ama hala bile orada çalışıyoruz. Yani ilerlemeyi hep böyle yatay ilerleme olarak, yani bu dikey ilerleme konusuna doğru bizi taşıyan bir tatmin mekanizmasıdır. Evet. Nefsi mutmainne. Yani o noktada sizin işte radiye ve merdiye diye belki bunları söylemek gerekir, ulaşacağınız bir yer var. Bir ayet var. O ayet her zaman için çok çarpıcı gelmiştir bana. Sen Allah'tan razı, Allah da senden razı olarak cennetime gir diye Allah'ın hitap ettiği bir durum. Yani insanlar acaba şunu düşünürler mi hiç o ayeti okurken? Benim Allah'tan razı olmam diye bir şey nasıl söz konusu olabilir ki? Çünkü kültür her zaman bunu tek taraflı işliyor. Yani biz iyilikler yaptığımız zaman falan karşımızda, değil mi, bir teşekkür, evet, ifadesi olarak, evet, bunu görürüz. Hay Allah razı olsun deriz birbirimize. Yani Allah bize bunu söylüyor. Sen, hı-hı, Allah'tan razı ol. Demek ki bu ne kadar ağır bir sorumluluk.
Evet.
Aslında herkes de o mertebeye ulaşabiliyor mu? Allah'tan gelene razı olmak diye bir mertebenin var olduğunu içsel bir şekilde hissedebiliyor muyuz? İşte bu zor.
Evet.
Çünkü hayatın bize öyle getirileri var ki onların içerisinde aşağıdan yukarıya, yukarıdan aşağıya bütün bu mertebeler arasında gezmek, dolaşmak mümkün, bunu görüyoruz. Ama tutunacağımız bir yer var. Hepsinin başımıza ne geldiyse bu aralarda, hepsinin yine Allah'tan geldiğine iman etmekle ilgili bir şey. Asıl teslimiyetin de o noktada gerçekleştiğini görmek lazım diye evet. düşünüyorum ben.
Dolayısıyla iyi ve kötü insan olmak yine kendimize bağlı, özümüze bakarak, şüphesiz, bu mertebelerden de faydalanarak.
Şüphesiz, ama bunların işte yani bizim için ham, hani potansiyel varoluşa hani zemin hazırlayan bir şey olduğunu görmekle beraber, aynı zamanda kendisi hareket veren bir tarafı olduğunu, hı hı, da görmek. Ama bunun hep olumsuz anlamda olması düşüncesiyle değil. Yani nefsimizi temizlemek, nefsimizle mücadele etmek, nefsin arzularına uymamak falan diye bunları öyle bir anlatıyoruz ki insanlar çıkış yolu bulamıyorlar. Halbuki nefsinizin de sizin üzerinizde hakkı var. Onu da ona verin diye de ayet var. Evet. O zaman onu ne yapacağız? Nereye koyacağız?
Evet.
Yani o da dünyanın içerisinde vazgeçilmez bir noktada duruyor. Peki bunu sağlarken nasıl hareket edeceğiz konusunu da işte bu kelimeleri, bu kavramları ve özellikle de bu razı olma kavramını çok iyi işleyerek herhalde kazanabiliriz diye düşünüyorum. Bence evet. biraz buralara çalışmamız lazım.
Evet,
bakalım dinleyicilerimize... biz Allah'tan razı olacak mıyız?
Evet, buralara çalışadırsınlar. Haftaya evet. biz yine birlikte olalım. Çok teşekkür ediyoruz bugün de bu hafta içinde bu güzel bilgileri bizlerle, dinleyicilerimizle paylaştığınız için. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor sevgili Remziye Ege'yi teşekkürlerimizle uğurluyoruz stüdyomuzdan. İşte bugün de sonuna geldik Hayatın Seslerinin sevgili dinleyenlerimiz. Yarın 15 haberleri sonrasında yine başkentte buluşmak üzere. Hoşçakalın.
Hayatın Sesleri.